Bustan ve Ben, Elif Şafak, 6. Ayrım. Nihayet barakaya vardılar. Kereste ve taştan bir müştemil attı Cihan'ın kalacağı yer. İçeride 9 bakıcı vardı. Aslan ve kaplanlardan sorumlu Olev adlı, kızıl saçlı, kızıl bıyıklı, çam yarması bir adam. Dara isminde ve Mısır'dan gelmiş şaşı zürafa terbiyecisi. Katonamdar ve bütün vücudu yara bere kaplı timsah terbiyecisi. Maymunlarla şebeklere bakan Çinli ikizler. Geniş omuzları ve kalın bacaklarıyla kendisi de ayıya benzeyen Mirka ismindeki ayı terbiyecisi. Safkan atlarla alakadar iki Çerkes Seyis ve ihtiyar baytar Sivriyalı Taras. Sessiz bir ilgiyle karşıladılar çocuğu. Yaşının küçüklüğü hayrete düşürmüştü herkesi. İmalı imalı bakıştılar kendi aralarında. Sangram bir kase sütlaç getirdi. Bizim oraların tadı var, ye. Cihan o kadar açtı ki kimseleri aldırmadan yaladı yuttu. Midesi yatışmadı. Ama başka bir ikramda bulunan çıkmadığı gibi bu da istemeye çekindi. Üstündeki çaputları soyunup Sangram'ın verdiği kıyafetleri giydi. Bol tulum, tiril tiril gömlek, mor cepken, deri çarıklar. Sonra ikisi bahçede biraz daha yürüdüler. Hintli hizmetkar bal mumuna benzer yuvarlak bir şey attı ağzına. Bunun baharat ve afyon karışımı bir macun olduğunu söylemedi. Kısa sürede yüz hatları yumuşadı, dili çözüldü. Yemekleri bizim kadar iyi değil dedi Sangram. Alışsan iyi olur. Sultanın sükunet kaidesinden bahsetti. Her ne kadar hayvan bakıcılarını iç kısımlardakiler kadar ilgilendirmese de herkesin daima sessiz olması bekleniyordu. Gün boyu fısıltıyla konuşup parmak uçlarında ilerliyordu saray ahalisi. Peki ya şarkı söylemek, çota uyumadan önce ninni dinlemeyi sever dedi. Şarkı mı diye mırıldandı Sangram, fazla ses çıkarmadan söylersen olur. Derken iç avlunun duvarlarına yaklaşıp durdular. Sık çalılar doğal bir hudut oluşturmuştu adeta. Öbek öbek köknarlar nöbet tutan askerleri andırıyordu. Buradan öteye geçemeyiz dedi Sangram. Sesi aniden değişti, ciddileşti. Sakın ola deneme. Olacaklar daha o andan tayin edilmişçesine Cihan'ın içi ürperdi. Yüzün dedi Sangram. Ne? Mutluysan suratından okunur. Endişelendiysen o da. Başını iki yana salladı. Karı kısmı hislerini saklayamaz. Zayıflar zar. Peçe arkası münasiptir onlara. Fakat bir erkeğin hissiyatını gizlemesi yeğdir, hele ki sarayda. Peki ne yapayım diye sordu Cihan. Suratını perdele, kalbini mühürle evlat dedi Sangram. Yoksa ikisini de harcarlar, haberin ola. İstanbul'daki ilk gecesinde hatır hutur bir ot döşekte kas katı yatmış karanlığın seslerini dinliyordu. Yakınlarda bir baykuş öttü. Bir kuytuda köpekler uludu. Barakanın içi daha az gürültülü değildi. Bakıcılardan kimi sağa sola dönüyor, kimisi uykusunda horlayıp osuruyor, konuşup dişlerini gıcırdatıyordu. Hangisi olduğunu çıkaramadığı biri anlaşılmaz bir dilde bir şeyler mırıldandı. Cihan'ın karnının gurultusu da patırtıya dahil oldu. En sevdiği yemekleri andı ama anası düştü aklına, vazgeçti. Yüzünü pencereye dönüp ufacık bir aralıktan görünen gök kubbeye baktı. Gemideyken seyrettiği hudutsuz maviliğe benzemiyordu sultanın sarayını kaplayan sema. Ne menen bir yerdi burası acaba? Hiç uyuyamayacağını sanıyordu fakat o kadar yorgundu ki gözleri kapanıverdi. Nice sonra bir karabasandan kaçarcasına ter içinde uyandı. Bir an ne olduğunu, nerede bulunduğunu anlayamadı. Birisi ensesine doğru soluyordu. Kaba etlerine sürtünüyordu. Barakanın orta yerinde bir adam girmişti döşeğine, tacizci. Bir eliyle Cihan'ın ağzını kapatmış, bir eliyle onu sıkıca bastırmıştı yatağa. Şalvarını asılıyordu şimdi. Nefes alamadı Cihan, boğulacaktı. Çocuğun ağzını burnunu tamamen kapattığını fark eden adam elini biraz oynattı. İşte o an Cihan fırsat bulup Berik'in baş parmağını ısırıverdi var gücüyle. Gayri ihtiyari bir feryat çıktı heriften. Cihan onu ittiği gibi ayağa fırladı hemen, pencereden süzülen ay ışığında ayı terbiyecisiyle yüz yüze geldi. Gel buraya diye fısıldadı Mirka, dişlerini sıkarak. Alçak sesle konuşmasından yakalanmak istemediğini anladı Cihan. Avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Fars'ın ihlal etsin sultanın sükunet kaidesini. Umurunda değildi. Bana bir daha dokunursan film seni ezer, öldürür valla. Diğer terbiyeciler birer birer uyandılar. Mirka şalvarını çekti, kös kös döşeğine yürüdü. Fil dediğin daha yavru be. Çabuk büyür, görürsün dedi oğlan. Aslan terbiyecisi Olev ile göz göze geldi Cihan. Adamın bakışlarında merhametle karışık takdir buldu. O da girdi lafa. Bana bak Mirka ayısı. Hele bir daha dokun Hint diye, önce beni bulursun karşında, haberin ola. Allah topunuzun belasını versin dedi Mirka, kızgın ve yenik. Kalbi küt küt atarak döşeğine kıvrıldı Cihan. Bu sefer sırtını pencereye verdi ki gözü odada olsun. Demek böyleydi bu şehir. Uyurken bile aleste olmalıydı. Kimseye güvenmemeliydi, ağlamaklı oldu. Ne kadar yalnızdı, nasıl savunmasız. Bilmiyordu ki o esnada çotada ahırında uyanıktı. Geceyi dinliyor, bir uğursuzluk hissediyordu. Her şeyi ve herkesi yutacak kadar zifiri karanlığın bağrında bir koku almıştı beyaz fil. Yakından geliyordu, fazla yakından. Hayatta en korktuğu hayvanın varlığını sezmişti, kaplan. Topkapı derlerdi adına. Duvarların arkasında kaç canın ikamet ettiğini tam olarak bilen yoktu. Kimine göre en az 4000'di. Ezelden beridir burada olan Sibiryalı Taras'a kalsa, semada yıldız, deryada kum, lodosta uçuşan fısıltı kadar çoktu. Cihan bazen kendisini iç avlulardan ayıran devasa kapılara gözlerini diker, öte yanda nasıl insanlar olduğunu hayal ederdi. Bunları sorgulayan sadece o değildi. Tanıdığı her hayvan terbiyecisi, sarayın muhtelif sakinleri hakkında, helvacı başından, çeşnici başına, akla kim gelirse, atıp tutmaya bayılır, her dedikoduyu akide şekeri gibi tatlı tatlı emerdi. En çok da cariyeler merak konusuydu. Sultan ile hadımlar dışında, cümle erkek taifesine görünmez oluşları, haklarındaki efsaneleri besliyordu. Hayvan terbiyecilerinin bu kadınlar diledikleri gibi hayal etmelerine bir mani yoktu. Yeter ki hayallerini kimseyle paylaşmasınlar. Sultanın kadınları hakkında mırıldanarak dahi boş boğazlık edilmezdi. Hürrem Sultan hariç. Onun aleyhinde atıp tutmak serbestti. Öylesine nefret ediyordu ki cinceleri başkanından, ona iftira etmeyi kendine hak görüyordu. Harem-i Hümayun'a dair kimisi hakiki, nicesi farzi, çok şey işitmişti Cihan. Kapılarında nöbet tutan bazı ağalar öyle fena hadım edilmişti ki, ancak kuşakların içinde taşıdıkları borular vasıtasıyla işeyebiliyorlardı. İslam'da hadım etmek yasak olduğundan saray bu oğlanları Hristiyan ve Yahudi tüccarlardan edinirdi. Onlar da bu eziyeti başka yerde köle tacirlerine yaptırıp sağ kalanları getirirdi. Böylece kimsenin doğrudan üstlenmediği ama herkesin ortak olduğu bir günah kuşaktan kuşağa devam ederdi. Sangram bu talihsizlerin kesilip atılan tek uzuvlarının hayaları olmadığını, çocuğunun kalbinin de çıkartıldığını söylüyordu. Zamanında kendilerine gösterilmeyen merhameti şimdi de onlar başkalarından esirgiyordu. Cariyelerden biri kaçmaya kalksa hadımları bulurdu karşısında. Öfkelendiklerinde nasıl ürkütücü olduklarını Cihan bizzat tecrübe etmişti. Geldiğinin haftası Karanfil Kamil Ağa namıyla bilinen ve ak adımların başı olan kapı ağasından okkalı bir sille yemişti. Sırf ahırdan aldığı bir küreyi yanlış yere bıraktı diye. Taşkın ama görünmez bir nehir gibi saray hayatının orta yerinden akıyordu harem. Oda ve dairelerinin her birinin Valide Sultan'ın yatak odasına bağlı olduğu rivayet ediliyordu. Yüzlerce kadının ne yiyip içtiğine, nasıl giyinip kuşandığına yıllarca o nezaret etmişti. Onun bilgisi ve rızası olmadan tek şerbet içilmemiş, tek şarkı çalınmamış, tek cariye sultanın koynuna alınmamıştı. Kara ağaların en kıdemlisi olan ve padişahın huzurunda samur kürk bile giyebilen kızlar ağası validenin gözü kulağıydı. Kadın bir şey kaçıracak olsa sadık casusu mutlaka yakalardı. Lakin artık valide hakkın rahmetine kavuşmuştu. Ve onun bütün kudreti ve daha fazlası kadın efendiye geçmişti. Hürrem'di ismi ama niceleri ona cadı diyordu. Hayranları da çoktu, düşmanları da. sultanın hoşafına iksir koyarak, yastığını tütsüleyerek, dolunayda kıyafetlerine düğümler atarak onu büyülediği söylenirdi. Süleyman, 300 yıllık teamülü ihlal ederek onunla öyle şaşalı bir merasimle evlenmişti ki, şehirdeki her merhane, kerhane, esrarhane ve şimdilerde açılan kahvehanede bu konuşuluyordu. Gerçi cihanın İstanbul meyhaneleri, kerhaneleri, esrarhaneleri ve kahvehaneleri hakkında pek malumatı yoktu. Saray haricinde neler olup bittiğine dair bildikleri baş dedikoducu Sangram'dan geliyordu. Cadı veya değil, Hürrem olağanüstü şeylere düşkündü. Bunları toplamak için hiçbir zahmetten kaçınmazdı. İmparatorluktaki en ufak cüce, gizli bölmeleri olan bir oyuncak ev veya elmas kakmalı bir müzik kutusu, hepsini sahiplenirdi. Kuşları sevdiğinden her türlüsünü sık sık ziyaret ederdi. Hele bir tuti vardı ki, yeşil karınlı, tepesinde kırmızı mavi tüyler olan bir papağan, ona bayılırdı. Bu ucubeye bir düzine kelime öğretmişti. O da Sultan Süleyman ne vakit yanına gelecek olsa bunları bet sesiyle bağıra çağıra söyler, padişahı gülümsetirdi. Hürrem, ceylan ve karıncaları beslemekten de hoşlanırdı. Fakat bahçenin vahşi mahlukata has kısmına neredeyse hiç uğramazdı. Cihan'ın bu durumdan şikayeti yoktu, aman gelmesin, daha iyiydi. Zira Hürrem'den korkuyordu. İnsanın zihnini okuyup ruhunu çalan bir kadından kim korkmazdı? Payitahttaki ilk haftalar hadisesiz geçti. Çota hızla iyileşti, şişmanladı, keyiflendi. İki haşa verildi hayvana. Metrelerce sırma işli, çivi dikatifeden olan yevmi kullanım içinde. Altın ve gümüş telle dokunmuş seraser olansa merasimler için. Her ikisi de öyle değerliydi ki, Cihan işlemelerine parmak uçlarıyla dokunmaya bayılıyordu. Şah Humayun'un fille yolladığı ama deli bozuk reisin emrindeki gemicilerin arsızca yağmaladıkları kumaşları artık üzülmüyordu. Geceleri gözlerini kapatır kapatmaz, üvey babasının yüzü zuhur ediyordu karanlıkta. Bir yanı derhal geri dönmek istiyordu, dönmek ve anacığının ölümüne sebep olan adamı gebertmek, bir başka yanı evvela istikbalini kurtarmasını söylüyordu. Sultanın cevherlerini aşırınca birkaç tanesini kendine ayırabilirdi pekala. Ganimeti saklarsa Kaptan Garrett'ın ruhu bile duymazdı. O zaman zengin ve muktedir dönerdi köye. Ablaları böyle çekip gittiği için kırgın olsalardı onu yeniden görmenin sevinciyle affederlerdi. Ellerini öpüp getirdiği heybeyi boşaltırdı. Elmaslar, zümrütler, yakutlar saçardı ayaklarına. Sonra günün birinde bir ay parçası gibi genç bir kıza rastlardı. İnci gibi dişleri, kokulu kavunlar gibi memeleri olurdu. Cihan onu bir tehlikeden kurtarırdı. Boğulmaktan, haramilerden veya vahşi bir hayvandan. Hayalin bu kısmı hep değişiyordu. Öpüştüklerinde dudaklarına yağmur tadı gelirdi. Aşık olurlardı birbirlerine. Kızın okşayışları ıtırlı sular gibi akardı teninde. 40 gün 40 gece düğün yaparlar, midelerini baklava, ağızlarını kahkahayla doldururlardı. Saadetleri öyle mükemmel olurdu ki seneler sonra bile insanlar onları şu fani dünyaya gelmiş, en mesut çift olarak hatırlardı. Buydu kimselere anlatamadığı rüyası. Şayet aslanbaz Olev onu kanatlarının altına almasaydı, Cihan'ın hayvanat bahçesindeki ilk demleri hayli zor olurdu. Hep mis gibi kokular sürünen, aşırı düşkün olduğu bıyıklarını günde 5-6 defa tarayıp yağlayan cesur ve cevval Olev. 10 yaşındayken yoluna çıkan köle tacirlerince çalınmış bir hayattı onunki. Kızıl saçları, sağlam vücut yapısı ve bilhassa gözü pekliği kaderini tayin etmişti. Köyünden kaçırıldığı gibi doğruca saraya getirilmiş, bir daha hiç ayrılmamıştı. Her sabah seher vakti kalkıp mermer bir çeşmede yüzlerini yıkardı bakıcılar. Çeşme suyu öyle soğuk akardı ki elleri donar, kıpkırmızı kesilirdi. Öğleden sonra buğday çorbası, yavan ekmek yer, akşam da kuyruk yağı ile yapılmış pilavı kaşıklarlardı hep beraber. Karanlık çökünce bir sürü bitin cirit attığı döşeklere koyarlardı başlarını. Sirkeler her yerdeydi, pirelerde. Hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara atlayıp dururlardı. Kaşındığında şişip kabaran izler bırakırlardı. Bakıcılar haftada iki defa büyük küçük fark etmeksizin hayvanları muayene eder, onları ezilmiş kafuru, kakule ve limon notuyla fırçalarlardı. Gene de bir sirke illaki paçayı kurtarırdı. Zaten bir sirke kafiydi herkesin yeniden bitlenmesine. Her şeye rağmen iyi bakıyorlardı mahluklara. Hayatları onların sağlık ve saadetine bağlıydı ne de olsa. Hayvanlar iyi ise terbiyeciler de şen oluyordu. Hayvanlar gözden düşünce terbiyeciler de tepetaklak gidiyordu. Birkaç günde bir karanfil Kamil Ağa teftişe gelirdi. Şişman, çipil gözlü bir adamdı. Kadın edilmişti Blue Çağ'ına varmadan önce. Teni kardan beyaz ve o kadar şeffaftı ki damarları seçilirdi. Geceleri uyuyamadığından gözlerinin altında kıpkırmızı halkalar olurdu nice zaman. Güldüğünü duyan olmamıştı. Kolay kolay kimseye bağırmazdı. Buna rağmen çatınca çelikten keskin kaşlarıyla sarayın en korkulan simasıydı. Ufacık bir pislik yahut ihmalin onu küplere bindirmeye yeteceğini bildiklerinden bakıcılar ila nihayet temizlik yapardı. Kafesleri, ağılları, ahırları tekrar tekrar yıkar, fırçalar suya tutarlardı. Yerlerdeki sidikleri siler, dışkıları toplar, yemek kaplarını çalkalarlardı. Cihan hayvanların bu temizlik hummasından haz ettiklerini sanmıyordu. Tabii kokularından mahrum kalınca hangi bölgenin kendilerine ait olduğunu karıştırıyorlardı. Ne var ki terbiyecilerin hiçbiri bunu Karanfil Ağa'ya açmaya yanaşmıyordu. Nisan ortasında bir gün tuhaf bir şey oldu. Cihan çotayı ahırına götürürken bir çalının arkasında bir hışırtı duydu. Alçacık ve hafif bir sesti ama öyle yakından gelmişti ki irkildi. Fark etmemiş gibi yaptı fakat tetikte tedirgin bekledi. Acaba deli bozuk reis mi geldi hesap sormaya? Yoksa gene ayı terbiyecisi Mirka mı musallat olacaktı? Cihan bunları düşünürken işlemeli bir ipek terlik görünüverdi çalıların altından. Saklanan bir kızdı anlaşılan. İyi de bakıcılar arasında hiç kadın yoktu. Cariyeler desen tek başlarına buralara gelmezlerdi. Kızı ürkütmek istemediği için yanına yaklaşmadı. Onun tek arzusunun fili görmek olduğunu tahmin etti. Hiçbir şey yokmuş gibi işini yapmaya devam edip kızın kendilerini gözetlemesine izin verdi. Sonraki günler yine geldi kız. Her seferinde saklanarak ayaklarının altında çıtırdayan dallar, kıyafetinin hışırtısı varlığını ele verdi. Ayın sonuna doğru bu esrarengiz seyirciye alışmıştı Cihan. Belki de hep böyle gidecekti. Her şeyi bozan bir eşek arısı olmasaydı. O sabah Cihan çotanın kuyruğuna yapışan kir topaklarını temizlemekle meşguldü ki havayı delip geçen bir feryat duyuldu. Çalıların ardından bir kız fırladı. Ellerini sallayarak ve avazı çıktığı kadar bağırarak ahıra daldı. Kapıyı öyle bir çarptı ki kapanacağına sekerek geri açıldı. Cihan eline bir bez alıp birkaç uğraştan sonra eşek arısını uzaklaştırdı. Gitti artık, kovaladım. Dışarı yürümeden evvel kız seslendi. Ey başını seyiz, çıkıyorum. Cihan gözlerini yerde kıpırdamadan bekledi. Allah günah yazmasın, ne demeye eşek arılarını yaratmış anlamam diye söylendi kız. Bu sefer yan taraftan gelmişti sesi. Onun file doğru yürüdüğünü anladı Cihan. Belli etmeden hızlıca baktı. Yanaklarındaki çilleri fark etti. Taktığı hızma gökten burnunun ucuna düşüvermiş bir elmas damlası gibiydi. Başına öylesine örtü verdiği örtünün altından dalgalı saçları görünüyordu. Yaşına göre uzundu ama çocuktu hala. Belki de bunun cesareti vardı üzerinde. Bir yıl sonra yabancı erkekle, hele bir hizmetkarla böyle konuşması aklının ucundan dahi geçmezdi. Oysa şimdi beyaz fil o kadar ilgisini çekmişti ki saray adabını bir an için kenara itebilmişti. Haşmetli babam fili görmeye geldi mi diye sordu kız. Kiminle konuştuğunu daha yeni idrak eden Cihan, telaş ve korku içinde yerlere eğilip selam verdi. Mihrimah Sultan. Kız başını salladı umursamadan. Kehribar gözleri çotaya odaklanmıştı. Sultanın file dokunmak ister mi diye sordu Cihan. Ya ısırırsa? Sultanı temin ederim ki çotanın içinde şefkatten başka bir şey yok. 6. ayrımın sonu sayfa 59, devamı 7. ayrımda.